bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Ayrım 1. Kahveler Kitabı. Salah Birsel. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 2. baskı 2003 Ankara. Bu kitap 352 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Aralık 2008. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Salah Birsel. Birsel 1919 yılında Bandırma'da doğmuş ama bütün çocukluğu ve delikanlılığı İzmir'de geçmiştir. Alsancak'ta Saint Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1937'de İzmir Erkek Lisesi'nden, 1948'de İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur. Birsel öğretmenlik, banka memurluğu, iş müfettişliği, basım evi müdürlüğü gibi görevlerde 33 yıl çalıştıktan sonra 1972 yılında emekliye ayrılmıştır. 1960-1973 yılları arasında Türk Dil Kurumu yayın kolu başkanlığı da yapan Birsel, şimdilerde sadece yazar olarak yaşamını sürdürmektedir. Şiir ve Cinayet adlı kitabıyla 1976 yılında Türk Dil Kurumu deneme ödülü, PAF ve PUF ile de Türkiye İş Bankası 1982 eleştiri deneme büyük ödülünü kazanmıştır. Şiir kitapları: Dünya İşleri 1946, Hacivat'ın Karısı 1955, Ases 1960, Kikirik Name 1961, Haydar Haydar 1972. Roman Dört Köşeli Üçgen 1961. Deneme. İnceleme: Şiirin İlkeleri 1952, Günlük 1955, Sen Beni Sev 1957, Fransız Resminde İzlenimcilik 1967, Kendimle Konuşmalar 1969, Göte 1972, Şiir ve Cinayet 1975, Kuşları Örtünmek 1976, Kurutulmuş Felsefe Bahçesi 1979, PAF ve PUF 1981, Halley Kimi Kurtarır 1981, Hacivat Günlüğü 1982. Salah Bey Tarihi. Kahveler Kitabı, 1. baskı 1975, 2. baskı 1983, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu 1976, Boğaziçi Şıngır Mıngır 1980, Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaziçi 1982. Kahveler Kitabı adlı yapıt Salah Bey Tarihi adlı dizinin 1. kitabıdır. Başlarken: Bu bir kahveler kitabıdır. Gelmiş geçmiş bütün kahvelerin, edebiyat kahvelerinin, semai kahvelerinin, yeniçeri kahvelerinin, esrar kahvelerinin, tulumbacı kahvelerinin, çalgıcı kahvelerin, karagöz ve meddah kahvelerinin, mahalle kahvelerinin öykülerini dile getirir. Kahveler günün 24 saati soluk alır, soluk verir. Çünkü onlar da canlı varlıklar gibi doğar, büyür, sevdalanır, mutlu mutsuz günler geçirir ve ölürler. Kahveler edebiyatçıların bir ikinci kişiliğidir. Ziya Paşa oraya gelir, şiirler yazar ve gider. Namık Kemal, Ebu Ziya Tevfik, Muallim Naci, Ahmet Rasim, Neyzen Tevfik, Halit Ziya, Abdülhak Hamit, Süleyman Nazif, Yakup Kadri, Abdülhak Şinasi, Ahmet Hamdi, Halit Fahri gelir, konuşur, alkış alır ve gider. Yahya Kemal, Ahmet Haşim gelir, perdeyi yıkar ve gider. Asaf Halet Çelebi gelir, kakule dağıtır ve gider. Sait Faik, Samim Kocagöz, Oktay Akbal, Orhan Kemal, Sabahattin Kudret, Behçet Necatigil, Rıfat Ilgaz, Orhon M. Arıburnu, Orhan Veli, Cahit Sıtkı ve daha yüzlerce, binlerce ozan gelir, ışık yakar ve gider. Kısacası bu kitap kahvelerin gizli yaşamlarını anlatır. Doğada hiçbir şey yok olmaz, hiçbir şey de yoktan var edilemez. Lavoisier. Kahve Yemen'den gelir. Macar yazarlarından Molnár Ferenc bir öyküsünde gördüğü bir düşten söz açar. Bu düşe göre kahveyi bulup ortaya çıkaran Molnár Ferenc'in ta kendisidir. Ferenc düşünde kahve ile çörek yiyerek çok iştahlı bir kahvaltı yapmıştır. Sözde yeryüzünde bu biçim kahve içip çörek tıkınan sadece kendisiymiş. Kimse kahve nedir bilmiyormuş daha. Çünkü dedim ya, kahveyi ortaya çıkaran Molnár Ferenc'miş. Ferenc kendi kendine şöyle der: İnsanlar şu bulguyu haber alırlarsa kahve dünyada en çok içilen şey olur. 100 milyonlarca kişi günde birkaç kez kahve içer. Bu düşünce ile kalkar bir bankaya gider. Banka bu gibi bulguları işletmek için para veren bir kurumdur kendisine göre. Banka genel müdürüne bulgusunu anlatır. Dünyanın öbür ucuna kimi adamlar göndereceğiz? Onlar orada alçak alçak bir takım fidanlar bulacak. Bunların üzerindeki tanelerin olmuşlarını toplayacaklar. Madenden bir kap içine bunları koyup kavuracağız. Taneler simsiyah kesilecek ve bir koku yayacak. Bu yarı yanık taneleri ezip toz haline getireceğiz. Sonra bir kabın içine su doldurup kaynatacağız. Bu suyun buharını o siyah toz içinden geçireceğiz. Buhar oradan geçtikten sonra soğuyup su olunca kara bir renk alır. Ondan sonra gidip bir tür memeli bir hayvan yakalayacak, yavrularını beslediği o beyaz sıvıyı bir çeşit işkence sayılabilecek yapma bir yöntemle çekip alacağız. Bundan başka toprağa kalın bir bitki dikeceğiz. Bitki yeterince kalınlaşınca topraktan çıkaracağız. Dilim dilim kesip suya daldıracağız. Tatlı bir sıvı elde edilecek. O zaman kök sudan çıkarılıp atılabilir. Kalan suyu da buharlaşmaya bırakacağız. Kabın dibinde esmer renkte cam gibi şeyler görülecek. Bunları alıp kırarak özel bir yöntemle beyazlatacağız. Sonra yeniden bunları birleştireceğiz. Ama bu elde ettiğimiz topağı da yeniden küçük küçük küpler halinde parçalayacağız. İşte bu küçük küplerden ikisini o siyah beyaz, bitkisel hayvansal su karışımı içine atacağız. Eriyinceye değin bekleyip sonra topunu birlikte atacağız. Genel müdür Molnar Ferenc'i sonuna değin dinler. Sonunda da şöyle der. Ne zor iş bu böyle? Sizin aklınızdan zorunuz var galiba. Gidin kendinizi bir akıl doktoruna gösterin. Molnar Ferenc, genel müdürün yanından ayrıldıktan sonra bir fincan kahve için çekilen zorlukları düşünür ve aklına gerçekten fenalıklar gelir. Nedir? Türkler ve Araplar kahveyi sütsüz içtikleri için bunların çektikleri eziyet daha sınırlıdır. Hele Türklerin, Araplar da öyle, ilk yıllarda kahveyi şekersiz içtikleri hesaba katılacak olursa iş sadece kahve yetiştirmeye ve devşirmeye dayanır. Kaldı ki Katip Çelebi'nin dediği gibi kahve keyif erbabının keyiflerini arttırır. Cana can kadar bir nesne olduğu için insanlar onun uğrunda her türlü sıkıntıya katlanmaktan çekinmezler. İleride göreceğimiz üzere de bu yolda can vermekten geri kalmazlar. Katip Çelebi, kahvenin olmuşu değirmene girmezler ve kahvenin çekirdeğinin elle çıkarıldığını, kabuğunun bağır bastığı üzümü gibi kurutulduğunu belirtir. Çelebi'ye göre Yemen halkı yaz günlerinde bedenlerini serinletmek için kabuğu kaynatıp içerler. İçenler şeker şerbeti içtiğini sanır. Bu kahve kabuğu yaz günlerinde içilse sabah uykusundan doğan kesiği, mahmurluğu giderir. Çelebi kahve ağacını kiraz ağacına da benzetir ve kahvenin Yemen dağında yaşayan dervişlerce bulunduğunu anlatır. Dervişler bir ağacın üzerinde bir yemiş bulmuşlar, kalp ve bün dedikleri taneleri dövüp yemişler ve bundan çok hoşlanmışlar. Kimileri ise yemişi kavurup suyunu içmiş. Kahvenin riyazet ve süluke uygun düşmesi, üstelik şehveti kesmesi de Yemen halkının, şeyhlerin ve sufilerin arasında kısa zamanda yaygınlaşmasına yol açmış. İsveç'in İstanbul elçisi 1782-1783 Ignatius Muraca Donson da tarihçi Ahmet Efendi'ye dayanarak kahveyi bir Şazili dervişinin dipnot Ebul Hasan Ali bin Abdullah Abdülcebbar El Şerif El Zarcilli'nin kurduğu bir tarikat Arabistan'daki Moka'da 1258 yılında bulup ortaya çıkardığını yazar. Tekkesinden kovulan ve kuh-ı esvaba sürülen bu derviş, o kuş uçmaz kervan geçmez yerde açlıktan bitkin bir halde dolaşırken, bütün o bölgeyi kaplayan bir çeşit ağacın meyvelerini kaynatıp içmeyi dener. 3 gün yalnız bu suyla yaşar. Bu sırada arkadaşlarından ikisi onun haline üzülerek, kendisini bulmak ve ona yardım etmek için sürgün yerine gelir. Nedir? Bunların ikisi de uyuza yakalanmışlardır. Dervişin yaşamasını borçlu olduğu içeceği merak edip tadarlar. Kokusunu çok beğenirler. Orada kaldıkları 8 gün boyunca hep ondan içerler. 8. günün sonunda hastalıklarından kurtulduklarını görünce iyileşmelerini bu içkiye yorarlar. O zaman haber Moka'da yayılır. Herkes kahve adıyla anılan bu meyveleri toplamaya koşar. Çok yararlı özellikleri olduğu sanıldığı için büyük bir hırsla kullanılmaya başlar. Kahveyi uzun süre sadece Araplar kullanmıştır. Onun Suriye, Mısır, İran ve Hindistan'a yayılması 100 yıl sonradır. Kahve Türkiye'ye, İstanbul'a 1543 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman çağında gemilerle getirilir. Fransa'ya, Marsilya'ya, 1653'te girer ama 1669'da kullanılmaya başlar. O yıl Parislileri kahveye alıştıran Türk elçisi Süleyman Ağa olur. Birkaç yıl sonra da bir başka Türk elçisi Mehmet Ağa onu Viyana'ya kabul ettirir. Dipnot Yılmaz Öztun'a Türk Tarihinden Yapraklar sayfa 331. Oradan da bütün Avrupa'ya yayılır. İstanbul'da ilk kahvehaneler ise 1555 yılında açılmıştır. Peçevi o yıl İstanbul'a Halep'ten Hakim adında bir herif, Şam'dan da Şems adında bir zarif geldiğini yazar. Bunlar Tahtakale'de birer büyük dükkan açıp kahve füruşluğa başlamışlardır. Keyiflerine düşkün kimi yaran-ı safa, özellikle okur yazar makulesinden nice zarifler buralarda toplanır olmuştur. Kimi kitap okur, kimi tavla oynar, kimi satranca gömülür. Kimilerinin getirdiği nev güfte gazeller ise sanat üzerine konuşmalara yol açar. Dostları bir araya getirmek için nice akçeler ve pullar sarf edip şölen yapanlar artık burada bir iki akçe kahve parası vermekle bir araya gelirler. Kadılar, müderrisler, bekarlar, işten atılmış memurlar, kısacası devlet büyükleri dışında herkes. Böyle bir eğlenecek ve gönül dinlenecek yer olmaz deyip kapağı buraya atarlar. Öyle ki kimi zaman kahvelerde oturacak ve duracak yer bile bulunmaz. İstanbul'da kahveler çok çabuk yayılmıştır. Evliya Çelebi 1630 yılında İstanbul'u adım adım dolaşırken şehirde 55 kahve ve bu kahvelerde de 100 ocakçı ve çırak olduğunu saptar. Çelebi'ye göre kahvecilerin piri Şeyh Şazeli Hazretleri'dir. Peygamberin izniyle Veysel Karani kemerini bağlayıp bir olmuştur. Yemen'de Veysel Karani'ye hizmet etmiştir. Mezarı da Yemen'dedir. Veysel Karani, Hazreti Peygamber ile görüşmek şerefine nail olamamış ise de peygamberin gıyabi emriyle 70 kişinin belini bağlayıp pir eylemiştir. Kahve satıcıları ise daha çoktur. Bu işlerde çalışanların sayısı 500'ü bulur. Bunların ellerindeki gereçlerin sayısı da 300'dür. Riyasız ve yoksul Evliya Çelebi bunların büyük bezirgan olduklarını ve her birinin Sana'da, Mısır'da ortakları bulunduğunu yazar. Pirleri var mı yok mu bilinmez. Nedir? 2. Selim 3. Murat çağında şehirdeki kahve sayısı 600'ü de geçer. Katip Çelebi kahvenin niteliğini şöyle anlatır. Kahvenin soğuk ve kuru olduğunda kuşku yoktur. Davut Antaki'nin Tezkire'de sıcak ve kuru dediği herkesçe kabul edilmiş değildir. Nihayet su ile kaynatılıp şerbeti alınınca soğukluğu gitmez, belki daha çok soğuk olur. Çünkü su da soğuktur. Onun için susuzluğu giderir ve bir uzva döküldüğü zaman yakmaz. Çünkü onun sıcaklığı doğal sıcaklıktır, etki yapmaz. Ama kuruluğuna biraz gevşeklik gelir. Söz gelişi kendi 3. derecede kuru iken 2. derecede soğuktur. Yaş ile karıştığı zaman kuruluğunun 1 derecesi gider, 2. derecede kuru kalır. Ve kuruluk ile uykuyu önler. Mizaca göre %100 idrarı vardır. Kuru mizaç sahiplerine, hele sevdavi mizaca çokluk elverişli değildir, belki de aykırıdır. Çok içilmesi uykusuzluğa ve sevdavi kuruntulara yol açar. İçilecek olursa sarhoş iken içilmeli ama mizacı rutubetli olanlara, hele kadınlara çok uygundur. Onlar ağır kahveyi çok çok içmek gerek. Sevdavi olmamak koşuluyla çok olması onlara zarar vermez ve selam. Gelin görün ki halkın kahvelere akın etmesi imamları, müezzinleri ve iki yüzlü sofuları çileden çıkarır. Bunlar halk kahvelere alıştı, mescitlere kimseler gelmez oldu demeye başlarlar. Din bilginleri bile kahveler kötülük ocağıdır, meyhaneye gitmek oraya gitmekten iyidir derler. Bunların kopardığı patırtı o kadar yaygınlaşır ki Şeyhülislam Ebu Suud Efendi bile Kur'an'da kahveyle ilgili tek sözcük olmadığı halde kömürleşme derecesinde kavrulan her şeyin yasak olduğu üzerine fetva verir ve kahve çuvallarını deldirip denize attırır. Ama Şeyhülislam'ın fetvasını padişah evetlememiştir. Bu yüzden halk üzerinde çokça etkili olmaz. Halk yine kahvelere gizli gizli gider. Ne var başta Hasan Beyzade olmak üzere birçokları yine kahveleri fesat yatağı saymayı sürdürürler. Sonunda 3. Murat zamanında kahveler kapatılır, dahası kahve içmek de yasaklanır. Naima 1. Ahmet çağında 1590-1617 Derviş Paşa ile Nasuh Paşa'nın kahvelere fenalık kapısı gözüyle baktıklarını ve onları kapattıklarını da yazar. Ama bütün bu yasaklara karşın yine kimilerine koltuk kahvesi adı altında çıkmaz sokaklarda kahve açma izni verilir. Kimileri de su başıyla ases başını tava getirerek kimi dükkanların ardında kahve açma izni alır. Yalnız kahveye gelenler de arka kapıdan işlemek açık gözlülüğünü saklamazlar. İkinci Sultan Murat çağından sonra kahvehaneler o kadar çoğalır ki artık yasak da para etmez olur. O zaman din bilginler arasında yeniden tartışmalar başlar. Kahve tanelerinin kömürleşmeden kavrulduğu öne sürülür. Şeyhülislam Bostanzade Mehmet Efendi 1539-1605'te görünüşte eski fetva ile aynı temellere oturan ama biçim ve uygulama bakımından onunla çelişen bir fetva çıkarır. Bu yeni yorum üzerine 3. Murat koyduğu kahve yasağını kaldırır. 1592'den sonra artık her sokak başında bir kahvehane vardır. Kıssa hanlar, çengiler de bu kahvelerde hüner gösterir. Gel girelim, halk işten güçten kalmaya başlamıştır. Çarşıda alışveriş diye bir şey oynamaz. Padişahtan dilenciye varınca halk birbirini kesip biçmekle eğlenir olmuştur. Buraları özellikle 2. Osman'ın o yürekler acısı sonundan sonra isyancıların buluştukları yerler olmuştur üstelik. Bunun üzerine Sultan 4. Murat 1633 yılının sonlarında bütün Osmanlı İmparatorluğu ülkesindeki kahvelerin kapatılmasını buyurur. Kahve içilmesini de yasaklar. Naima Sultan 4. Murat'ın kahveleri kapamasına 1633 yılındaki o büyük İstanbul yangınının yol açtığını yazar. O yılın sefer ayının 27. Cuma günü kuşluk zamanında Cibali kapısı dışında bir kalafatçının yaktığı fundadan yangın çıkmış, rüzgarda çok kuvvetli estiği için ateş kısa zamanda kayıkhaneleri sarmış ve oradan kale hisarından içeri girip bazı evlere yapışıp söndürülememiştir. Bu arada Cibali kapısından Aya kapısı ve Mustafa Paşa çarşısı yanmış, her biri 4-5 kat olan Hamza Paşa Sarayı ile Yahya Paşa Sarayı da kül olmuştur. Yangın göz açıp kapayıncaya değin çevreye yayılmış ve ateş Aşık Paşa'ya doğru yürüyüp Çeşmi Efendi'nin katları göklere baş çekip tavanları lacivert altın ile süslü sarayına yapışmıştır. Oradan da 3 kol halinde etrafa yayılmıştır. Bir kol Kadı Çeşmesi yörelerini yakarak Sultan Selim semtine, uzunluğuna ve enliliğine yürüyüp yoksul evi, emir sarayı demeyip birçok evleri kül etmiştir. Yangının bir kolu da deniz yakasını tutup Üsküplü Camii'ne doğru yürümüş, un kapanı Zeyrek Yokuşu'na varıncaya dek her yeri yakmıştır. Üçüncü kol Aşık Paşa'dan Efraziye'yi ve Sultan Mehmet Camii'nin iki yanını yaktıktan sonra büyük ve küçük Karaman'ı ve bütün Saraçhane'yi yakıp Sarı Gürz'e atlamıştır. Yangın 24 saat egemenliğini sürdürdükten sonra cumartesi günü rüzgarın aşağı kopmasıyla söndürülebilmiştir. Yangının perişanlığı halka üzüntü verdiği için Rebiül Evvel ayında yer yer dedikodular belirir. Naima işte bu yüzden dünyanın sözünü dinlediği padişahın, yani 4. Murad'ın, bütün kahveleri kapadığını ve bundan sonra açılmamasını ferman ettiğini yazar. Naima 4. Murad'ın kahveleri kapamasının ve yasağı dinlemeyenleri öldürtmesinin bir nedeninin rezilleri terbiye ve halkı korkutmak için bir bahane olduğunu da belirtir. Çünkü der, zorba eşkıyasının terbiyesizce hareketleri ve o çalışkan padişahın rezillerden çektiği üzüntüleri, ki ayrıntılarıyla yazılmıştır, bilenler ve olayların içini okuyan aydınlar, bu kahır ve şiddetin altında yatan genel çıkarı düşünür ve padişahın itaatinden çıkıp onun rızasına aykırı olanları doğru yola götürmek için keskin kılıç ile bütün halkı korkutmanın elbette en gerekli iş olduğunu anlar. Naima bir alay uğursuzun kahvelerde bir araya gelip büyükleri, yargıçları çekiştirdiklerini, devlet işleri, aziller, tayinler ve yönetim üzerine ipe sapa gelmez şeyler söylediklerini ve 4. Murad'ın 1609-1640 kahveleri kapamasının bunları bilmesinden ileri geldiğine de parmak basar. Ve der ki, bizzat kendileri gezip gece ve gündüz dolaşıp rast geldiği rezilleri, eşkıyayı ve tütün toplantısı yapanları yakalayıp öldürtürdü. Geceleri sokağa çıkan pervasızlara da ölüm şerbeti içirirdi. 4. Murat kahveleri kapattıktan sonra bunların yerlerine bekar odaları yapılır. Sultan 4. Murat yasağın İstanbul dışındaki şehirlerde de uygulanmasına büyük bir önem verir. Edirne'de yasağı dinlemeyen kahvecileri gözünü kırpmadan astırır. Burada bir çıkma yaparak kahve yasağının yanı sıra tütün yasağının da 1633 yılında başladığı söylenebilir. Ama biz ondan önce kahvenin Türkiye'ye ilk kez hangi yılda geldiğini de açıklamalıyız. Naima tütünün İslam dünyasına 1606 yılında Frank ülkesinden geldiğini ve kısa zamanda pek çok insanın tiryakiliğini kazandığını söyler. Peçevi 1574-1649 ise tütünün Türkiye'ye gelişini 1600 yılı yani 3. Mehmet Çağı olarak gösterir. Peçevi tütünü memleketimize sokanların İngilizler olduğunu da belirtir. Ne var? İngilizler tütünü ilkin kimi hastalıklara iyi gelir diye sürmüşlerdir piyasaya. Yaşamayı bilen kimi Türkler de onun keyif verici bir şey olduğunu anlar anlamaz başına üşüşürler. Osmanlı ülkesine tütün çok çabuk yayılır. Pabucu yarımlardan tutun da bilginlere değin herkes tütün içmeye başlar. Bunun sonunda da halk kahvelerde oturamaz hale gelir. Ama tütün insanlara başka oyunlar da oynar. Bir kez sakalı ve sarığı kokutur, sabahları ise kafanın içine kötü bir koku yayılmasına yol açar. Üstelik insanları işten güçten alıkoyar. Hele sokaklarda ellerinde çubuk tütün içenler çevreyi de kokuturlar. Yolda birbirlerinin yüzüne püf diye duman üfleyenler ise tütün tiryakisi olmayanları çileden çıkarır. Nedir? Bu gibi abartmalar da çokluk tütün düşmanlarından gelir. Bunlar İstanbul yangınlarının çoğunun tütün yüzünden çıktığına da inanır. Bunlardan biri de Kadızade Efendi'dir. 1633 yılındaki büyük yangın bir kalafatçının Cibali kapısında gemi kalafatlamak için funda yakmasından çıktığı halde Kadızade Efendi yangının nedenini tütüne bağlamaktan çekinmez. Bunu padişahın kulağına üfürünce de Gazi Sultan Murat Han kahveyi yasak ederken onun yanına tütünü de katar. Gerçi daha önceleri divandan da tütün içilmemesi yolunda boyuna buyruklar çıkmıştır ama kimseler buna kulak asmamıştır. Bu kez iş değişir. Tütün yasağı olanca ağırlığıyla 5 yıl sürer. 4. Murat geceleri sokakları dolaşır, tütün kokusu gelen yerleri basar, ev sahiplerini öldürtür. Bu arada hiç suçu olmayanlar da gürültüye gider. 4. Murat kendisi içkiden baş kaldırmadığı halde kimi zaman evlerin damlarına bile çıkıp bacaları koklar. Bir defasında gizli bir yerde tütün içen 14 kişi yakalar. Bunlardan biri mukabele halifesi, biri de saray kapıcı başısıdır. Dipnot: mukabele halifesi süvari ve piyadelerin adlarını, göreve alınmalarını, görevden çıkarılmalarını ve benzeri işlemleri kütüğe geçiren görevlere tanzimattan önce verilen ad. Topu da telef edilir. Reha'da 14 kişi, ikisi Yeniçeri, Halep'te 20 kişi, Haccegür'de 6 kişi aynı alın yazısını paylaşır. Bunlardan kimisinin eli ve ayağı kırılır, kiminin boynu vurulur, kimi de 4 parça edilir. Hem de bu işler halkın ya da erlerin önünde yapılır. Kimi zaman da otağın önü yeğlenir. Nedir? Tütün yasağına ağırlık verilince kahve yasağı hafifler. İstanbul'da kahve ticareti iyiden iyiye yaygınlaşır. Tecimenler Sana ve Yemen'deki ortaklarından yine kantar kantar kahve getirmeye başlarlar. 1. İbrahim çağında padişahlığı 1640-1648 kahvehaneler yeniden açılır. Artık kimse kahve ve tütün yasağına bana mısın demez. Vezirler bile kendilerine akar sağlamak düşüncesiyle kahvehaneler yaptırır. Günde 1 ya da 2 altın kira alırlar. 1687 yılında hazinenin açığını kapatmak gerekince bu açık o yıllardaki yeni bir yasaktan, içki yasağından doğmuştur. Tütüne vergi konur. Yenice tütünün okkasından 10, Kırcalı tütünün okkasından 8 akçe gümrük vergisi alınmaya başlanır. Birkaç yıl sonra da kahveye yeniden vergi konur. O yıllarda Yemen'den Cidde'ye 40 binden kahve geliyordur. Bunun yarısı Mısır'a, yarısı da İstanbul'a gönderilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kahve gideri yılda 4000 kese akçedir. Dipnot: Fatih ve 2. Bayezid çağında kese denildi mi 30.000 akçe anlaşılır. Altın ve gümüşün değerine göre değişen kese 1660-61 yıllarında da 40.000 akçe ya da 500 kuruş tutarındadır. O yıllarda 80 akçe değerinde olan kuruşa 1719 yılında 120 akçe değer biçilmiştir. İstanbul gümrüğü ile İstanbul'a bağlı gümrüklere kahve çıkaranlardan okka başına 8 akçe alınır. Hristiyanlar ise 10 akçe öderler. 1697 yılında ise yeni bir vergi daha uydurulur. Gümrükten geçen kahvelerin özel bir yere depo edilmesi zorunluluğu çıkarılarak okka başına 5 para daha vergi alınır. Nevşehirli İbrahim Paşa'nın 1660-1730 sadrazamlığında kahveyi yasak etmek şöyle dursun: İstanbul gümrüklerine çokça kahve getirilmesi yolları aradır. Yabancılar kahveyi Mısır'dan alıyordur. Vergi yitimi olmaması için onlara Mısır'dan kahve verilmesi önlenir. Gelin görün ki yabancılar da bu kez büyük paralar ödeyerek doğrudan doğruya Yemen'den kahve kaldırmaya başlarlar. İstanbul'da kahve pahalanır. Bunun üzerine 1718 yılında Şerif Yahya'ya bir name-i hümayun yollanır. Keferelere kahve satılmaması çok usturuplu bir biçimde anlatılır. Nedir? 1. İbrahim çağından sonra adam akıllı çoğalan kahvehaneler, öteki yüzyıllarda bu kez de Yeniçeri zorbalarının sığındıkları, türlü yolsuzlukların tezgahlandığı yuvalar haline gelir. Artık her Yeniçeri ortasının bir kahvesi vardır. 2. Mahmut 1826 yılında Yeniçeri ocağını kapattıktan sonra kahvelere de el atar. Hele Boğaziçi kıyılarındaki Yeniçeri kahvelerini toptan yerle bir eder. Yıkılmayanlar yerlerini berber dükkanlarına bırakır. Ya da bunlar eski yıkma olaylarında olduğu gibi bekar odası olarak kullanılır. Gel gelelim bir süre sonra bu kahvelerin kimine halkın birer dinlenme yeri olması nedeniyle yeniden izin verilir. Şehrin öteki semtlerinde yeni yeni kahvelerin açılmasına da göz yumulur. Daha sonraki yıllarda kahveler bir daha böyle bir sonuçla karşı karşıya kalmaz. Gerçi haşerat yuvası sayılan kimi kahveler 19. yüzyıl boyunca da yıktırılır. Ama bunlar tek tek olaylardır. Genel olarak kahvelere kötü gözle bakmak alışkanlığı ortadan kalkar. 19. yüzyılın ikinci yarısında daha başka bir şey de olur. Kahvelerden kimisi edebiyatçıların, bilim adamlarının, aydınların toplantı yeri haline gelmeye başlar. Bu durum Kızıl Sultan'ın da hafiyelerinin de pek çok hoşuna gider. Çünkü hafiyeler Tanrı onların sayısını arttırsın, buralarda Abdülhamit kullarının neler düşündüğünü, neler zıkkımlandığını ve bağırsaklarının ağır işleyip işlemediğini kolayca saptamak fırsatını bulurlar. Doğrusu o çağın ozanları, aydınları da buna çokça sevinir. Evlerde toplanıp gizli işler çevirdikleri sanısı uyanmasın diye boyuna kahvelerde boy göstermeye bakarlar. Kahvelere çıkmayanlar da Sami Paşazade Sezai gibi odalarında tek başlarına otursalar da kapılarında hafiyelerin ayak seslerini, pencerelerinde kendilerini gözleyen kaplan bakışlı gözlerini görerek bunalım geçirirler. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.